Ayrım 6.
Hadi diyorum ona, girelim artık içeri. Dur bir dakika, arka kapının zilini de çalalım ondan sonra. Ne gerek var böyle bir şeye anlamıyorum. Hayatım, sen bu evi bilmiyorsun. Burada iki aile yaşar. Çocukların annesi ön tarafta oturur, çocuklar arka tarafta. Biz hangisine gideceğiz acaba? Uzun bir koridordan geçiyoruz. İki çocuk var ileriki odada. Hilal beni görünce kaçıyor. Babasına bakmadan gidiyor. Kuzey pencerenin pervazına dayanmış. Hoş geldin diyor bana. Ne kadar büyümüşsün. Tanrım, ne konuşacağım şimdi ben. Ansızın dışarı fırlıyor ve kız kardeşini sürükleyerek getiriyor. Hilal çok hırçın. Yüzüme bakmıyor bir türlü. O beni sevmek istemiyor. Bense onu kıskanıyorum. Babası ona dondurma aldığı için, annesi karyolaya uzanıp Eylül ayını uykusunda beklemediği için, ağabeyi onu odunların arasında unutmadığı için. Bu arada Tan yok oluyor. Ben Kuzey ve Hilal'le tek başıma kalıyorum. Öbür odadan sesi geliyor. Birileriyle konuşuyor. Benimle geldiğini söylemiyor. Ya görürlerse beni, ne diyeceğim? Ne olursun gel artık. Karşı taraftaki odadan çıkan aile büyükleri beni çocuklardan ayırıp koridorda sıkıştırıyor. Elleriyle saçlarıma, suratıma, kollarıma küstahça dokunuyorlar. Hepsi bir arada üzerime eğiliyor ve kıyafetlerimi inceliyor. Ne dediklerini anlayamıyorum. Elleri üzerimde, köhnemiş merakları dinmiyor bir türlü. Tam beni unutmuş, çocuklarıyla hararetli bir şeyler konuşuyor. Ben ondan habersiz boğuluyorum. Hızla çarpıyorum camlara. Tan sağa sola koşuşturuyor. Ellerini kaldırıyor. Fark etmem için her şeyi yapıyor. Bense camları teker teker parçalıyor, koşmaya başlıyorum. Ayağımı batıyor cam kırıkları. Çocuklar araya giriyor. Babamızı geri ver. Hayır, ben yapmadım. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben yokum ki. Bacaklarımdaki kahverengi lekeler kanıyor. Cam kırıkları çağırıyor beni. Tan bana yetişmek için cam kırıklarının üzerinde koşmaya başlıyor. Birkaç adım sonra her yanı kanlar içinde yere yığılıyor. Kuzey ile Hilal koşup geliyorlar hemen. Yara bere içindeki babalarını görür görmez bağırmaya başlıyorlar. Senin yüzünden oldu. Madem sana koşacağını biliyordun, niçin cam kırıklarını toplamadın? Bakın çocuklar, düşündüğünüz gibi değil. Babanız sizinle kalsın diye gitmiştim ben. Arkamdan geleceğini ummamıştım. Üstelik şimdi ben de çok üzgünüm. Hayır, bizim babamız o. Bizim kadar üzgün olamazsın. Bu benim yüzümden olan ikinci felaket. Bir üçüncüsü olmasın diye asırlar boyu bekleyecek miyim? Binlerce mum ışığının halesinde yeniden dirilecek miyim? Gözlerimden şimşekler geçtiğinde, saçlarımdan bulutlar aktığında bile kimse benim hala aşk meridyeninin üzerinde durduğumu anlamamalı. 11. Tan'ın çocukları babamla birlikte başıma üşüşüyorlar. Gözlerimin içi kum gölüne dönüşüyor. Kalp çarpıntısı, endişe, panik. Kaçmalıyım ama hangisinden? Sarmalıyorlar. Çarçabuk bir kale yapıyorum etrafıma. Duvarları sağlam olsun diye bolca kullanıyorum kumu. Artık kendimi güvende hissediyorum. Her biri bir ağızdan konuşuyor. Pusuda bekliyorum. Bir türlü susmuyorlar. Kum fırtınası başlıyor. Hayret, farkına bile varmıyorlar. Gözlerim yanıyor, üşüyorum. Duvarlarımı zorluyorlar. O kaleye dokunamazlar. Kalenin ortasını kazıyorum. Sonra içine gömülmeye başlıyorum. Kafama kadar kuma batmışım ki ele geçiriyorlar kalemi. Benim kumdan kalemi. Hala konuşuyorlar. Alay ediyorlar benimle. Hepsi bir olmuş gülüyorlar bana. Sonra bir darbeyle çekiyorum kendimi dibe. Kendi kazdığım kumdan kaleye gömülüyorum. Tepemden hala sesleri geliyor. İçeride kendimi nereye koyacağımı bilemiyorum. Sesler uzaklaşıyor. Çarpıntılarım duyuluyor bu kez. Bir süre sonra çarpıntılarım da dinecek. Yukarıda kum fırtınası eşliğinde konuşmaları sürüyor. Akşam Tan'ı yatakta iyice sıkıyorum. Bir gün önce kumdan kalemi ele geçiren ve bir türlü susmayan herkesin bizi seyretmesini istiyorum. Onlara üvey bir çöl prensesi olmadığımı göstermek istiyorum. Koşup perdeleri açıyorum. Sinirleniyor. Çıplak vücudunu mu teşhir etmek istiyorsun etrafa? Hayır sevgilim, herkes görsün ki beni seviyorsun. Bu gösterinin bir önemi var mı? Olmaz olur mu hiç? Sana kalsa benim fotoğraflarım bir sandıkta unutulacak. Hep tesadüfen birbirimizle bir araya gelmişiz gibi yapacağız. Benim için seçtiğin ödünç bir aşk. Büyük vapurlar, yabancı bandıralı gemiler, hatta kimi zaman balıkçı takaları geçerken salonumun camları sallanıyor. Yine camlar sallanırken bir öğle vakti kapı çalınıyor. Biri bana çiçek yollamış. Heyecanla karta bakıyorum. Hilal ile Kuzey babalarına yollamış. Bacaklarıma felç iniyor. Diz kapaklarım ve bacaklarım sızlıyor. Dengemi yitirmişim. Dizlerimi durmaksızın çarpıyorum. Üzerlerinde mor pembe çürükler. Hıçkırıklarımın ardından Tan yavaş yavaş uzaklaşıyor. Bu sırada kızıl bir büyücü yanımıza yaklaşıyor, bana soruyor. Bundan sonra bir daha sevgisizlik çekmek istemiyorsan sana yardımcı olacak bir sihir var bende. Bunun sayesinde hiçbir şey hatırlamayacaksın. Böylelikle kimse seni üzmüş olmayacak. Dehşetle bakıyorum büyücünün çukurlarına kaçmış gözlerine. Yo, sevgilim için bile üzülmeyeceksem onu sevmiş olmamın ne anlamı olur ki? Kahkahalarla gülmeye başlıyor. Kızıl büyücüden korkumdan siyah mermer şamdanların üzerine rengarenk mumlar koyuyorum ve akşam hepsini birden yakıyorum. Tan odasından çıkıp papirüslerin arasında vals yapan mum ışıklarını izliyor. Meraklı gözlerle etrafına bakıyor. Bir an onu da evimin bir eşyası olarak görüyorum. Tek fark onun canlı ve gözlüklü olması. Tanrım, çığırımdan çıkıyorum galiba. Ona dokunuyor, elimdeki tornavidayı boynunda, omuzlarında, göğüs kafesinde gezdiriyor. Onu yontmak, ona bir çizik atmak, kendime ait bir şeyi ona yapıştırmak, onun kılmak istiyorum. Tornavidayı yavaşça elimden alıyor, sonra bana sarılıyor. Başını Klimt'in portrelerindeki gibi omzuma yaslıyor. Yeryüzündeki bütün renkli mumlar, dikildikleri siyah mermer şamdanlardan bizi seyrediyor. Bense onun kolları arasında kaybolurken, omzum hayattaki en önemli sorumluluğunu yerine getiriyormuşçasına dimdik. 12. Yeni sabahları bir türlü uyanmak istemiyorum Tan yanımdayken. Ama sabahlar hiç de gecikerek gelmiyor. Çabucak ayaklarımızı birbirinden ayırıp kalkmalıyız. Sevgimiz sadece geceye ait. Sabahlar hep onu benden uzaklaştırıyor. Dışarıda yağmur yağıyor. Yağmurun altında çocuklar var. Hilal hasta. Koşuşturması gerek. Vakit yok. Kalbim durmadan sıkışıyor. Keşke dürbünle bakmakla yetinemediğim öteki hayatında bir yerim olsaydı. İnsanlar birleşiyor. Soğuk gecelerin ılıyan sabahlarında, kentin sıkışmış evlerinde, geniş bahçeli villalarında, karşıki yalılarda. Çalar saatler öfkeyle susturuluyor. Işıklar yeniden yanıyor, çaylar demleniyor. Ekmek kırıntıları halıya dökülüyor. Vapurlar iskelelere yanaşıyor, martılar çığlık çığlık. Sanki Tan'la son kez buluşmuş gibiyiz. Sende bir değişiklik mi var? Hayır, ben aynıyım derken gözlerinin altındaki kırışıklıklar geriliyor her zamanki gibi. Haklı. Değişen benim. Benim ona tuttuğum aynanın rengi değişti belki de sadece. Tan'a sarılıyorum. Koluna girip ona çocuklarına kadar eşlik etmem imkansız. Onu sürükleyerek simsiyah bir dar ağacına götürüyorum. Kızıl büyücü de gelmiş. Tan'a son dileğini soruyor. Maya'nın iyileştiğini görmek diye yanıtlıyor. Gördün mü diyor büyücü. Onun da bir beklentisi varmış işte. Hayır, sakın ona kanma diyorum telaş içerisinde. Bunu kendi inadından istiyor, bana acı çektirecek. Büyücü şaşırıyor. Ama bu çok büyük bir suç. Seni beklentisine alet etmeden yapmalıydı bunu. İnsan kendisini sevdiğine kullandırır. Ama sevdiğini asla kullanmaz. Hemen bu işi bitirmeliyim. Aceleyle kulağına eğiliyorum. Ona bir şans daha tanıyalım, bir şans daha. Tan neşeyle öpüyor iki yanağımdan. O halde akşama görüşürüz. Ne yazık ki benim kolumdaki saat Tan'a göre ayarlı. Onun da akrebi hep çocuklarının üzerinde duruyor. 13. Merdivenleri hızla çıkıyorum. Evden sesler geliyor. Kim karıştırıyor eşyalarımı? Basamakların sonu bir türlü gelmiyor. Ter içinde kaldım. İçeriden sesler geliyor. Telaşla basamakları çıkarken Tan'ın üzerindeki ellerimi görüyorum. Tornavida ile burnunu yontuyor, göbek deliğini büyütüyorum. Saatler geçiyor ve ben hala Tan'a doğru tırmanıyorum. Nefesim kesilmiş artık. O ise hızla soluk alıp veriyor. Kalp atışlarını duyuyorum. Az kaldı, yakında ulaşacağım ona. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Yüzüm kızarıklıklar içinde kalmış. Ellerime hakim olamıyorum bir türlü. Tan inceliyor, yassılaşıyor, büyüyor, küçülüyor. Ve ben yukarı tırmanırken şaşkınlıklar içinde onu izliyorum. Anahtar bir kez dönüyor kilitte. Telaşla içeri dalıyorum. Salon bomboş. Derhal domatesli biberleri ince ince kesme zahmetine bile girmeden bir salata hazırlıyorum. Tan saatler sonra geliyor ve salonun ortasına sürüklüyor beni. Babama ne kadar da benziyor, yoksa ben mi kendi ellerimle yoğurarak bir benzerlik sunuyorum ikisine? Açıklama beklemekten vazgeçip kapıya doğru ilerliyor ve mutfağa giriyorum yeniden. Eskiden olsa domates ve biberleri özenle doğrar, tabaklara yerleştirir, sofrayı süslerdim. Halbuki sevgimi mırıldanmadan yaptığım salatalarda hep bir tat eksik kalıyor. Bundan böyle salatayı iki ayrı tabakta yiyeceğiz. Vücut tuşlarımız ayrılık sonrasını çalamadığından gıdım gıdım sağırlaşmaya razı geliyoruz. Fotoğraflar asılı oldukları duvardan birer birer yere düşüyor. Tan sofrayı kurmayı bırakıyor. Eğilip sabırla toplamaya çalışıyor ama bu hiçbir işe yaramıyor. Telefona baksana diyor Tan. Koşup ahizeyi kaldırırken sendeliyorum. Hatta ki babam. Şimdi konuşmaya müsait değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bana kendini savunmaktan vazgeç artık. Tamam, küçük bir yanlışlık yaptım ama hayat boyu aynı ile oynayamayız. Alo Maya, cevap ver. Şu anda seninle konuşacak durumda değilim. Aynı anda içeriden Tan'ın sesi çarpıyor kulaklarıma. Bu bizim meselemiz. Lütfen anlayışlı ol. Tek istediğim sakin bir ortam. Ahize hala elimde. Babamın sesi yüreğimi parçalıyor. Sinirini ondan çıkarma. Tan'ın sesi onunkini bastırıyor. Kusura bakma. Lütfen beni rahat bırak ve telefonda adam gibi konuşmaya çalış. Her ikisi de benden özür diliyor. Her ikisi de diğerine anlayış göstermemi istiyor. Şimdi Tan'a hak versem babamı yenildiğimi kabul etmek zorunda kalacağım. Babamı dinlemeye kalkışsam Tan'ın benimle birlikte iltica etme yürekliliği gösteremediğini anlayacak. Hangisine karşı kimi koruyacağımı şaşırıyorum. Peki ben neredeyim? Ne olur ikiniz de gelmeyin üzerime. Çıkın artık dışarı. Çıkın hattan. Burası benim hayatım. Bir kere daha size anlayış göstermek zorunda bırakmayın beni. Ben yenildim. Çekiliyorum. Kuzey ile Hilal'i de, annemi de, ikiniz de anlıyorum. Daha ne alacaksınız benden? Az sonra kapı çaldı. Eskisi gibi çıkıp gelmişti babam. Tanrım, yıllar sonra yine bana acı çektirmek için üşenmeden kalkmış ve gelmişti. Tan'dan hiç mi utanmıyorsun dedim. Dinlemedi bile. Her şeyi anlatacaksın, beni susturduğun ölçüde konuşacaksın artık diye çıkışmaya başladım. Saçmalama Maya, ne var bunda bu kadar büyütecek? Sana istemeden hatalı davrandığımı kabul ediyorum ama uzatma artık. Geçmişte kaldı her şey. Ne garip bir insansın sen, ne var kendini bu kadar hırpalayacak? Unut gitsin, durma artık üstünde. Ne yapalım bazen de böyle şeyler olur ama suç bende değil ki. Sen çok güçlü ve olgun bir çocuktun, o kadarcık üzülmen de artık işin raconu. Rajon lafını duyduktan sonra kendimi kaybettim ve avaz avaz bağırmaya başladım. Bu kadar kolay mı bütün bir çocukluğumun günahını bir cümlede temizleyebilmek? Ve bana saldırmak için üstüme yürüdüğünde ansızın geçen gece Tan'ın vücudunu yontmak için çıkardığım tornavidaya ilişti gözüm. Orada 2 metre ileride duruyordu. Fırladım ve onu alıp babamın gözüne sokmaya çalıştım. Öyle kolay ve çabuk oldu ki. Sonra öbür gözüne, sonra ağzına, sonra boynuna, karnına, sonra gelişi güzel her yerine saplamaya başladım. Babam önce çılgınlar gibi kükremeye başlamıştı. Derken sesi duyulmaz oldu. Çok değil, az bir süre sonra yerde tok bir yığılma sesi. İşte sonunda babam beni Tan'a bırakarak kanlar içinde çekildi. Tek hatırladığım Tan'ın çaresiz çığlıklarıydı. Güneş bir türlü çıkmadı. Elimdeki şemsiyeyle bulutları isabet etmenin zevkini çıkarıyordum. Ne benden önce yaşamış ve ölmüş Tan'a, ne de az önce kendi ellerimle yok ettiğim babama, sadece bana ait bir ölüm armağan edemeyeceğimi anlamıştım. Peki Tan neredeydi? Koşup içeri baktım, yoktu. Yıllar önce annemi kaybettiğimdeki gibi kokusu da duyulmuyordu artık. Derhal karakolu aradım, sonunda istediğim olacaktı. Çıplaklığımı mahsus gizleyen aynada kendimi bunca yıldır giyinik hissetmişim. Siren sesleri yaklaşıyordu. Tan tuvalette kusuyormuş meğerse. Halının üzerinde yatan cansız babama bakmamaya çalışıyordu. Fal taşı gibi açtım gözlerimi ve aynı ev sahibinin bize yaptığı gibi... ''Bu cesedi halıya saralım mı?'' diye sordum neşeyle. ''Belki bizden sonra bu evi tutmaya gelenlere gösterirler.'' Tan dudaklarını araladı ama üzerinden tonlarca ağırlığıyla bir tank geçmiş gibiydi. Sesi çıkmadı. O anda anladım. Babamla birlikte Tan'a da isabet etmiştim. Artık geride hiçbir şey kalmamıştı. Bundan böyle ben de yoktum. Tan'ın da babamın da benim kıyılarıma şöyle bir yanaştıktan sonra okyanusa yeniden açılmaları gerekiyordu. Mutlaka binlerce balinayla boğuşuyorlardı. Onları anlıyorum. Bense sevdiklerim ıssız adalarda başkalarıyla mutlu olsun diye hep kendi verimli topraklarımdan vazgeçtim. Öncelik istemekte, istisna olmakta geç kaldım. Acemi karınlara dokunurken hep acıdı tırnaklarım. Kilitli boyunlara sarılırken beni hep haksızlığın yanında unuttular. Mehmet amca beni çok önceden uyarmıştı. Az sonra polislerin merdivenden çıkma sesi duyuldu. Ardına dek açık kapıdan içeri dalıverdiler. Tan köşeye çökmüş, iyice büzülmüş, elleriyle yüzünü tutuyordu. Ben dimdik duruyordum ayakta. Karnımda en ufak bir sancı yoktu. Ellerim titremiyordu. Tamamen kendimdeydim. Teslim olmak için acele bile ettiğimi söyleyebilirdim. Polislere oldum olası zaafım var zaten dedim Tan'a. Sarp bir keresinde beni nasıl da zor zapt etmişti. Fırlayıp ekip arabasına koşmak istediğimde. Kolaylık olsun diye bileklerimi uzattım, kelepçeleri geçirdiler. Yıllar önce okuldaki öğretmenime de beni cetvelle dövsün diye ellerimi uzattığım gibi. O sırada duvardan bir fotoğraf düştü yere. Sadece yere düşen son fotoğraftaki görüntü kadar sürmüş meğerse her şey. Kapının eşiğinde Tan bana kollarını açmayacak diye korkumdan ona sarılmamışım. Tan ise ona sarılmayacağımdan endişelenerek bana kollarını açmamış. İkimiz de birbirimize teğet geçerek öylece durmuş ve kahkahalar atarak objektife bakmışız. Birbirimize sarılma hayallerini ise bir sonraki kariyer ertelemişiz. Tan'ı son kez gördüğümü biliyordum. Ona sadece şöyle dedim. Benim iyileşmemi istiyorsan sakın bir daha seni görmeme izin verme. Yüzü bembeyazdı, gözleri yaşla dolmuştu. Her şey belki farklı olabilirdi gibi bir şeyler söyledi. Beni seven diğer insanlar gibi kaderini biliyordu. Yok olması gerektiğini. 14. 27 yaşındayım. 4 yıldan beri hastanedeyim. Artık babamı neden öldürdüğümü biliyorum ve ondan asla nefret etmiyorum. Zaten hiç etmedim ki. Zaman zaman aklıma geldiğinde sadece bir acıma duyuyorum, belli belirsiz. Babamı öldürmekle annemin ve kendi çocukluğumun kendimce intikamını almakla kalmadım. Kendimi gecikmiş bir ölümden de kurtarmış oldum. Tan'ın tanıklığı sayesinde önce meşru müdafaayla suçum hafifledi. Sonra da beni hastaneye yolladılar. Hayatımın ilk 27 yılı işte böyle geçti. Artık bütün bunlar çok geride kaldı. Burada çocukluğumdan beri ihtiyacını duyduğum bakım, ilgi ve şefkati buldum. Yalnız değilim, buradaki herkes gibiyim. Doktorlar gitgide iyileştiğimi söylüyor. Aslında bana da öyle geliyor. Geçen gece annem ikinci kez rüyama girdi. İlkinde yatağın tepesine kendini asmış ve konuşuyordu. Şimdi ise denizde bir kayanın üzerinde oturuyordu. Uzun, upuzun simsiyah saçları vardı. Çıplaktı. Ben yüzerek ona yaklaşıyordum. Bir yandan da bu annem, evet evet o diye doğruluyordum kendimce. Annemin yanına gelince birden benden küçük olduğunu fark ettim. Kardeşim gibiydi. Öyle genç, öyle çocuksuydu ki. Öldüğünde benim şimdiki yaşımdan daha küçüktü gerçekten de. Annemi kardeşim gibi kucakladım. Bundan böyle rüyalarımda bile bir anneye sahip olamayacağımı anladım. Şiddet ve kendince iyi niyet dolu babam, babam yüzünden deliren ve kendini hastanede asan annem, beni tam sevdiğine inandığımda terk edip giden Mehmet amcam, gelecek kaygıları yüzünden beni gözden çıkaran Sarp, aşkına bir türlü karşılık veremediğim Baran, onu sevdikçe yalnızlaştığım Tan ve hep kıskandığım çocukları Kuzey ile Hilal. Hepsini gururla taşıyorum artık sırtımda. Tamamen iyileştikten sonra ay ışığında bir görünüp bir kaybolan koridorları yeniden cilalamaya başlayacağım. Baş aşağı kaymak için değil, bir kez daha hızla geçip gitmek için. Kitabın sonu.